Ayrım 32. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoğuz, Alfonso Ortiz. Sayfa 450. Kuzgun. Atapaskan. Kuzeybatı sahilinden birçok Atapaskanca konuşan kabileler ve Alaska kabileleri arasında kuzgun yalnızca güçlü bir doğaüstü hayvan olarak değil, aynı zamanda muziplikleriyle de tanınır. Bir zamanlar biricik kızlarının varlıklı biriyle evlenmiş olduğunu görmeyi umut eden yaşlı bir çift varmış. Ne zaman birileri kampa gelse, yaşlı adam oğlunu aşağıya, iskeleye yollar, adamın elbisesindeki kemik boncukları saydırtırmış ki, içtimai durumuna göre itibar görsün diye. Bir gün delikanlı koşarak gelmiş ve gelen adamın kendisine çok uygun bir kayınbirader olacağını, çünkü elbisesinde bir sürü şahane boncuk olduğunu anlatmış. Anne derhal nehir kenarına inerek, aynı zamanda çok iyi bir de koca olabileceğini düşündüğü şık giyimli yabancıya bakmış. Irmak kenarının ıslak ve çamurlu olduğunu fark edince koşup ağaç kabukları toplamış ve kolaylıkla yürüsün diye yabancının ayaklarına sermiş. Onu çadırlarına davet etmiş ve baş köşeye kızının yanına oturtmuş. Konuk evin bir köşesinde bağlı duran bir köpeği göstererek "Bu hayvan burada olduğu sürece yemek yiyemem ben," demiş. Ancak çok büyük birinin bu kadar özellikli olabileceğini düşünen kadın, köpeği ormana götürüp öldürmüş. Ertesi sabah odun toplamaya çıktığında, köpeği gömmüş olduğu yerdeki toprağın etrafında kuş izleri görmüş ve hayvanın gözlerinin oyulmuş olduğunu fark etmiş. Kampa dönmüş ve bütün herkesten mokasenlerini çıkartıp ayaklarını göstermelerini istemiş, çünkü kulağına geldiğine göre kuzgun insan kılığına girerek herkesi kandırabilirmiş. Aslında bir kuzgun olan konuk, kaşla göz arasında o kadar çabuk çıkarıp tekrar giymiş ki mokasenlerini, kimse onun pul pul kuş ayaklarını farkına bile varamamış. Kızın aklı yatmışmış kuzgunla evlenmeye ve kuş adam foyası ortaya çıkmadan kızı alıp hemen yola çıkmak istemiş. Birkaç gün sonra geri geleceği sözü vererek kızla beraber kanosuna binmiş. Çift nehirde daha pek az yol almışken yağmur yağmaya başlamış. Kız, kuzgunun arkasında oturduğundan yağmurla birlikte sırtından aşağıya beyaz bir şeyler akmakta olduğunu fark etmiş. Bu kızın midesini bulandırmış ve kız kaçmaya karar vermiş. Öne doğru eğilerek kuzgunun kuyruğunu kanonun kirişine bağlamayı başarmış. Sonra hemen geri döneceğini söyleyerek bir dakika için kıyıya çıkmak istediğini belirtmiş. Kocası ona fazla uzağa gitmemesini tembihlemiş ama o karaya ayak basar basmaz hızla koşmaya başlamış ve ağaçların arasında gözden kaybolmuş. Kuzgun kısa bir aradan sonra onun peşinden gitmeye karar vermiş. Kuyruğundan bağlı olduğunu anlayınca kendini kurtarabilmek için gerçek haline dönmek zorunda kalmış. Kızın üzerinden uçarken "Seni bir kez daha aldatacağım," diye bağırdıktan sonra gaklayarak oradan uzaklaşmış. Kız salimen evine varmış ve annesine evlendiği zengin adamın kendini kireci bulamış olan kuzgun olduğunu, yağmurla birlikte boyaları akınca foyasının ortaya çıktığını anlatmış. Kuzgun insanları hep aldattığından sonunda gagasını koparıp almıştır ondan. Bir süre sonra ırmak boyu gitmiş ve üstünü sepeleme yosunla doldurduğu bir sal yapmış. Bunun üstüne binerek köylere gitmiş ve insanlara gagası koparıldığı için başının çok acıdığını, acısını hafifletmek için de başının yosunların içinde tuttuğunu anlatmış. Sonra tekrar ırmak boyunca geri dönmüş ve aynı şekilde birkaç sal daha yapmış. İnsanlar bir sürü salın üzerlerine doğru geldiğini görünce, bunları kuzguna gagasını geri alması için yardıma gelen savaşçılar zannetmişler. Hemen halk meclisini toplayarak, gagayı kampın bir epey uzağında yaşamakta olan yaşlı bir kadına götürecek bir genç kızın görevlendirilmesine karar vermişler. Aralarına karışıp saklanmış olan kuzgun, meclisin yapmak istediğini öğrenmiş ve kız geri dönene kadar beklemiş. Sonra hemen uçup yaşlı kadının yanına gitmiş ve kızın gagayı kendisine vermesini istediğini söylemiş. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen yaşlı kadın gagayı çıkartıp kuzguna vermiş. Derhal gagasını takmış ve sevinçten gaklayarak uçup gitmiş. Salların üzerindeki savaşçılar genel olarak Tetes Defens, kadın başı diye bilinen bataklık yosunlarından demetler ve yığınlarından başka bir şey değilmiş. 1900 yılında Journal of American Folklore dergisinde yayınlanan bir hikayeden alınmıştır. Bluebird ve Çakal, Pima. Bluebird, mavi kuş, bir zamanlar pek çirkin renkli bir kuşmuş. Ama hiçbir dere veya ırmağın akmadığı ya da kaynaklanmadığı bir göl varmış ve bu kuş her sabah 4 kere olmak üzere 4 sabah burada banyo yapmış, her sabah şu şarkıyı söylemiş. Burada mavi bir su var, işte burada yatmakta. Onun içine daldım, masmavi oldum boydan boya. 4. günün sabahı bütün tüylerini dökmüş ve gölden cıvcıvıldak bir şekilde çıkmış ama 5. günün sabahı sudan çıktığında masmavi tüylere sahipmiş. Bütün bunlar olup biterken çakal da oturmuş kuşu izlemekteymiş. O da suya dalıp dalıp çıkmak istiyormuş ama paçası yemiyormuş bunu yapmaya. 5. günün sabahı nasıl oldu da o çirkin renklerden kurtuldun ve bu kadar mavi, hoş ve güzel oldun. Havada uçan her yaratıktan çok daha güzelsin. Ben de mavi olmak istiyorum, demiş. O sıralar çakal cart yeşil renkteymiş. Kuş, ben 4 kere daldım suya demiş ve çakala şarkıyı öğretmiş. Bunun üzerine çakal da 4 kere girip çıkmış suya ve 5. günün sabahı o da minik kuş kadar masmavi olmuş. Bundan pek gururlanmış. Yolda yürürken insanlar ne kadar hoş bir mavi renge sahip olduğunu fark ediyorlar mı acaba diye durmadan sağına soluna bakıyormuş. Bu arada gölgesinde bakıp duruyormuş. Acaba o da mı mavi renkte diye ve yoluna hiç dikkat etmiyormuş. İşte tam o anda ayağı bir tümseye takılmış ve kafa üstü çamurun içine düşüp boz bir renge bürünmüş baştan aşağı. Ve işte o günden beri çakallar böyle kirli bir renge sahiptirler. 1908 yılında Frank Russell tarafından anlatılan bir hikayeden alınmıştır. Büyük Tavşanın Great Rabbit Serüvenleri Algonian Kuzeydoğu sahillerinde yaşayan Mi'kmaq ve Passamaquoddy yerlileri arasında en etkin dolandırıcı Mahtig West tavşandır. Tavşan buralarda çok büyük güçlere sahip olarak bilinir. Yaban kedisi acımasız ve pek vahşidir. Kısacık bir kuyruğu ve kocaman, uzun, keskin ve keskin dişleri vardır ve en sevdiği yiyecek tavşandır. Bir gün açlıktan karnı zil çalmakta olan yaban kedisi kendi kendine Mahtig West'i büyük tavşanı yakalayıp yemek istiyor canım demiş. Pek etli butlu ve hoş ve akşam yemeğim için en uygunu o. Böylece büyük tavşanı avlamak üzere yola koyulmuş. Bilir misiniz bilmem, büyük tavşan çok uzaktan başkalarının kafasından geçenleri hissedebilir ve işte bu becerisi sayesinde yaban kedisinin peşinde olduğundan haberi varmış. Yaban kedisinin güçlü fiziği karşısında kendi büyü gücünü kullanmaya karar vermiş. Elini bir avuç dolusu yonga alarak ilerisine doğru savurmuş ve arkasından sıçramış ve büyük tavşan bir metulin, bir çeşit kızılderili büyücüsü olduğundan bir sıçrayışı bir mil kadarmış. Tabii bu kadar uzun aralıklarla sıçrayabildiğinden de arkasında pek az iz bırakırmış. Yaban kedisi Mahtig West, dünyanın öbür ucuna da gitse büyük tavşanı yakalayıp yiyeceğine dair büyük yeminler etmiş. O zamanlar yaban kedisinin pek güzel, tüylü bir kuyruğu varmış ve onun üzerine and içmiş. Şu büyük tavşanı yakalayamayacak olursam kuyruğum düşsün, kuyruğumun yerine ufacık bir parçacık kalsın. Bir mil kadar sonra tavşanın izini bulmuş. Bir mil daha sonra ise başka izlere de rastlamış. Yaban kedisi de öyle pek büyüden yoksun değilmiş ve oldukça azimliymiş. Böylece mil mil de olsa tavşanın izini sürmeye devam etmiş. Gerçekten de yaban kedisi adım adım yaklaşmaktaymış avına. Karanlık bastığında büyük tavşan yorgun düşmüş. Geniş, karlarla kaplı bir ovadaymış o sırada ve küçücük bir ladin ağacından başka saklanacak bir yer yokmuş. Ayağıyla karları ezerek düzleştirmiş ve kendine ladin ağacı dallarından oturacak bir yer ve bir yatak yapmış. Yaban kedisi o noktaya vardığında şahane, kocaman bir kızıl derili barınağı bulmuş ve kafasını uzatıp içeri bakmış. İçeride kır saçlı yaşlı bir reis, son derece ciddi ve ağırbaşlı bir tavırla oturmaktaymış. Tek tuhaf tarafı başının iki yanından dimdik yükselen uzun kulaklarıymış. Yaban kedisi, ulu reis demiş, buralarda hiç deliler gibi koşmakta olan iri yarıca bir tavşan gördün mü acaba? Tavşanlardan mı söz ettin? Aa tabii, burada yüzlercesi, binlercesi var ama sendeki bu telaş niye? Bayağı geç oldu ve yorgunsundur sanırım. Eğer tavşan avlamak niyetindeysen, önce iyi bir uyku çekmeli, sabah başlamalısın avlanmaya. Ben yalnız başına yaşayan bir adamım ve senin gibi saygıdeğer bir insanı misafir etmekten büyük keyif duyarım. Kal bu gece burada. Şu anda ocakta pişmekte olan şahane tavşan yahnim var. Söylenenler yaban kedisini gururunu okşamış. Ulu reis, şeref duyarım demiş. Koca bir tencere lezzetli mi lezzetli tavşan yahnisini indirmiş gövdeye ve gümbürdeyerek yanan ateşin karşısında derin bir uykuya dalmış. Yaban kedisi sabahın köründe uyanmış çünkü donmak üzereymiş. Karlarla kaplı koca arazide tek başına bulmuş kendini. Ortalıkta hiçbir şey yokmuş, ne barınaktan, ne ateşten, ne yaşlı reisten eser varmış. Görebildiği tek şey, ladin ağacından birkaç çalı çırpıymış. Bütün başından geçenler bir rüyadan, büyük tavşanın oluşturduğu bir hayalden ibaretmiş. Hatta yahni bile gerçek olmadığından karnı zil çalıyormuş. Dondurucu rüzgarda tir tir titreyen yaban kedisi, tavşan gene oyuna getirdi beni ama öcümü alacağım ondan. Kuyruğumun üstüne yemin ederim ki onu yakalayacak, öldürecek ve yiyeceğim. Görür o diye inlemiş. Büyük tavşanın bir millik sıçrayışları devam etmiş ve yaban kedisi de tekrar izlerini kovalamaya başlamış. Gece olduğunda büyük tavşan kendi kendine ''Dinlenme ve el çabukluğu gösterme zamanı geldi, çattı yine.'' demiş. Bu sefer koca bir alanı ayaklarıyla ezip düzlemiş ve etrafa bir sürü çam ağacı dalları serpiştirmiş. Yaban kedisi oraya vardığında hangi kabileden olduğunu çıkaramadığı, iş güç peşinde bir sürü insanın ortalarda dolaştığı büyük bir köyle karşılaşmış. Hatta köyün orta yerinde Fransız Jesuitlerinin bir tür dini misyoner, bazı kabilelerde kurduklarına benzer beyaz boyalı bir kilise bile çarpmış gözüne. Yaban kedisi kiliseye girmek üzere olan bir genç adama yaklaşmış. Dostum, hiç buralarda tabanları yağlamış kaçmakta olan, şöyle etine buduna, ''İri bir tavşan gördün mü?'' diye sormuş. Genç adam ''Şşş'' demiş. ''Şu anda ayindeyiz. Vaaz sona erene dek beklemelisin.'' Genç adam peşinde yaban kedisi kiliseye girmiş. İçeride kır saçlı papazı dinlemekte olan bir sürü insan varmış. Garip olan tek şey rahibin başındaki kepin iki yanından dimdik yükselen uzun kulaklarıymış. Rahip uzun, keskin tırnakları ve dişleriyle zavallı hayvanları yakalayıp vahşice katlettikten sonra büyük bir hırs ve iştahla yiyen hayvanların vahşeti üzerine uzun bir vaaz vermekteymiş. Rahip tekrar tekrar bu tür acımasız katiller günahlarının cezasını fazlasıyla çekecekler diyormuş. Yaban kedisi vaazdan hiç hoşlanmamış ama bitene dek beklemek zorundaymış. Nihayet vaaz bitince uzun kulaklı rahibin yanına giderek ''Efendim buralarda hiç çok kutsal etine buduna bir tavşan gördünüz mü acaba?'' diye sormuş. Vaiz ''Tavşanlar mı?'' demiş. Hemen yakınlarımızda sedir ağaçlarıyla çevrili, içinde binlerce tavşan kaynayan nemli ve puslu bir bataklık var. Ben herhangi bir tavşandan bahsetmiyorum. Ben büyük tavşandan söz ediyorum. Ona dair hiçbir bilgim yok dostum. Ama oradaki kocaman barınakta ulu bilge reis Sagamore yaşar. Git ona sor, onun bilmediği şey yoktur. Yaban kedisi barınağa gitmiş ve orada rahip gibi kır saçlı, kafasının her iki yanından beyaz bukleler sarkan, ağır görünümlü Sagamore'u bulmuş. Sagamore, kasvetli bir sesle, ''Genç adam'' demiş, ''senin için ne yapabilirim?'' ''Ben iri yarı büyük tavşanı arıyorum.'' ''Ha, o mu? Onu bulmak ve yakalamak pek zordur. Bu gece artık geç oldu. Ama yarın sana yardımcı olurum. Otur canım kardeşim, kızların sana harika bir akşam yemeği hazırlasınlar.'' Sagamore'un kızları pek de güzel şeylermiş. Yaban kedisine kocaman tahta kaplar içinde en seçkin yiyeceklerden getirmişler. Kedi oturup hepsini bir güzel mideye indirdikten sonra ateşin sıcaklığı ve dolu midesinin verdiği rehavetle uykusu gelince Sagamore'un kızları ona kalın beyaz bir ayı pöstekisi getirmişler yatıp uyusun diye. Yaban kedisi sizler hakikaten bir konuk nasıl ağırlanır iyi biliyorsunuz demiş ve derin bir uykuya dalmış. Uyandığında kendini kasvetli, nemli ve sisli bir bataklığın ortasında bulmuş. Ortalıkta çamurdan ve buz tutmuş balçıktan başka hiçbir şey yokmuş. Bir de etrafta bir sürü tavşan ayak izi varmış. Ne köyden, ne kiliseden, çadırdan, ne Sagamore'dan, ne de güzel kızlarından eser varmış. Bütün hepsi büyük tavşanın el çabukluğuyla yaptığı büyülü oyunlardan ibaretmiş. Ortada o şahane yiyeceklerden de eser yokmuş ve yaban kedisinin karnı hala zil çalmaktaymış. Ayak bileklerine kadar buz tutmuş balçığın içindeymiş. Sis o kadar yoğunmuş ki etrafı seçmekte zorluk çekiyormuş. O öfkeyle hayatına bile mal olsa büyük tavşanı bulup öldürmeye yeminler etmiş. Kuyruğu, dişleri, pençeleri yani kısacası onun için değerli olan her şey üzerine and içmiş. Sonra bir telaş yoluna devam etmiş. Yaban kedisi o gece büyük bir uzun eve varmış. İçerisi kocaman bir salonu benziyormuş ve insan kaynıyormuş. Reis yüksek bir yerde oturuyormuş. Başının her iki tarafından beyaz uzun tüyler sarkıyormuş. Bu saygıdeğer reisin aynı zamanda konuklara yiyecekleri ikram etmekte olan üç güzel kızı varmış. Yaban kedisi tam bir ziyafetin ortasında bulmuş kendini. Bitkin ve soluk soluğa, içinizde hiç etine buduna, irice büyük tavşan gören oldu mu acaba diye kekelemiş. İki beyaz tüylü reis, sonra dostum demiş, burada ziyafet çekiyor, dans ediyor, şarkılar söylüyoruz. Zavallı adam, pek bir bitkin görünüyorsun. Otur şuraya da bir soluklan yahu. Dinlen, karnını doyur. Yaban kedisi oturmuş. İnsanlar aralarında bir şarkı yarışması yapıyorlarmış ve yüksek yerde oturan reis, yaban kedisini göstererek, konuğumuz iyi bir şarkıcıya benziyor. İstesek acaba bizi bir şarkısıyla onurlandırır mı? Demiş. Yaban kedisi pek gururlanmış. Ayağa kalkmış ve söylemeye başlamış. Tavşanlar, ne kadar nefret ederim onlardan. Ne kadar aşağılanasıdırlar. Nasıl da gülerim hallerine. Nasıl da boğazlarım onları. Nasıl da yüzerim derilerini. Nasıl da oturur yerim onları. Reis, gerçekten pek güzel bir şarkıydı demiş. Bunun için seni ödüllendirmeliyim. Al bak sana ne veriyorum. Ve bunu der demez reis oturduğu yüksek yerden sıçradığı gibi yaban kedisinin kafasına elindeki savaş baltasını patlatmış ve birer mil aralıklarla zıplayarak gözden kaybolmuş. Uzun ev, salon, insanlar, kızlar hepsi yok olmuş bir anda. Yaban kedisi kendisini bir kez daha meçhulün ortasında bulmuş ve evvelkilerden daha berbat bir şekilde büyük tavşanın baltayla vurduğu kafasında bayağı bir yarık varmış. Ayakları acıyor, karnı açlıktan gurulduyormuş. Zorlukla sürüklüyormuş ayaklarını ama öncekilerden daha öfke doluymuş. Onu öldüreceğim diye hırlamış hayatın bahasına ve de oyunlar bitti artık maymun gözünü açtı. Yaban kedisi o gece iki tane pek güzel çadıra rastlamış yolunun üzerinde. İlkinin içinde bir reis kızı olduğu besbelli olan genç bir kadın oturmaktaymış. Diğerinde ise yaban kedisinin kızın babası olduğunu tahmin ettiği yaşlıca ak saçlı sevimli bir adam varmış. Adamın başının her iki yanına yapışık saç bukleleri varmış. Kır saçlı ev sahibi, içeri gel, içeri gel zavallı dostum demiş. Sen yaralısın, kızım o yarayı temizler ve tımar eder. Seni tekrar güçlendirmeliyiz. Bak burada et suyuna çorbamız ve Fransızların yaptığı içkiden bir testi dolusu şarabımız var. İnanılmaz bir iyileştirici gücü var bu içkinin. Ama yaban kedisinin içi için yiyormuş. Kendi kendine, eğer bu da büyük tavşanın bir oyunuysa asla kanmayacağım diye söz vermiş. Yaban kedisi, saygıdeğer efendim demiş. Söylemeye pek dilim varmıyor ama başınızın iki yanına yapışıp duran o saç bukleleri sakın tavşan kulağı olmasın. Pek benziyorlar da. Yaşlı adam, tavşan kulakları mı? Ne komik demiş. Bak dostum, bizim kabilemizde herkes saç buklelerini bu şekilde örer. Yaban kedisi, ha öyle mi demiş. Ama burnunuz da aynı tavşan burnu gibi ortadan ikiye ayrılmış gibi duruyor. Bunu bana hatırlatmayacaktın dostum. Birkaç hafta evvel wampum, deniz kabuklarından yapılan ve bazı Kuzey Amerika yerlerince değişim aracı olarak kullanılan süs eşyası. Boncukları çekişliyordum ve dövmek için kullandığım taş bir anda ikiye bölündü. Keskin bir parça sıçradığı için gelip burnuma çarptı ve burnumu böyle ikiye ayırdı. Ne şanssızlık değil mi? Gerçekten façam bozuldu gitti. Evet doğru, ne yazık. Peki ayak tabanlarınız neden bir tavşanınki gibi öyle sapsarı? Ha, o bir şey değil. Dün biraz sütün hazırladım ayaklarımla çiğneyerek, onlar sarıya boyadı tabanlarımı. Bunun üzerine yaban kedisi kendi kendine, bu adam tavşan mavşan değil, demiş. Yaşlı adamın seslendiği kızı gelip, yaban kedisinin yarısını temizlemiş, üzerine iyileştirici bir merhem sürmüş ve yüzünü yıkamış. Arkasından yaşlı adam, ona son derece güç verici et suyuna bir çorba ve kocaman bir testi tatlı şarap ikram etmiş. Yaban kedisi, şarap gerçekten pek lezzetliymiş, demiş. Böylesini ilk defa tadıyorum da. Ya evet, şu Fransızlar yok mu? İçmesi güzel şeyler yapmakta bayağı ustalar doğrusu. Yaban kedisi uyandığında pek tabii gene oyuna getirildiğini anlamış. Yediği yemek tavşan saçması, içtiği şarap ise yarı solgun bitkiden yapılma testi içinde sunulmuş sıradan su imiş. Yaban kedisini bir şimşek hızıyla tavşanın peşine takan, artık salt o inanılmaz kini imiş ve öyle de yapmış. Mahtigwess, büyük tavşanın yeni bir oyun oynamak için pek az bir büyü gücü kalmış artık. Bu yüzden kendi kendine, bu sefer işini bitirmeliyim onun, diye düşünmüş. Büyük tavşan kocaman bir göle varmış ve suya odun yongaları atmış. Bunlar anında, aynı beyazların yaptığı gibi, yüksek kenarlı, üç direkli, beyaz yelkenleri ve rengarenk bayrakları olan kocaman bir gemiye dönüşmüş. Bu geminin her iki yanında üçer sıra ağır toplar varmış. Yaban kedisi bu göle ulaştığında bu koca gemi ve mürettebatıyla karşılaşmış. Güverte de kır saçlarıyla geminin kaptanı duruyormuş. Adamın başında altın sarısı kenarlı, her iki yanından beyaz, yumuşacık tüyler sarkan kocaman bir koket şapka varmış. Yaban kedisi, ''Büyük tavşan!'' diye bağırmış. ''Seni tanıdım. Sen Fransız kaptansın. Sen büyük tavşansın. Tanıyorum seni, Mahtigwess. Ben de güçlü yaban kedisiyim. Şimdi oraya gelecek, derini yüzecek ve seni öldüreceğim.'' Bunun üzerine yaban kedisi göle atlamış ve gemiye doğru yüzmeye başlamış. Ve gerçekten de Mahtigwess, büyük tavşan olan kaptan, adamlarına onu kurşun ve top yağmuruna tutmalarını emretmiş. Yaban kedisi bir anda kurşun ve top ateşi altında kalmış, ortalık cehenneme dönmüş. Yaban kedisi daha önce hiç beyaz adamların ateşli silahlarıyla karşılaşmamışmış. Bu durum tamamen yeniymiş onun için. Bütün bu toplar, gemi, mermiler, top gülleleri, ateş ve patırtılar gerçek değil, büyük tavşanın büyülü bir oyunuymuş. Ama yaban kedisi bunları gerçek sandığından korkudan ödü patlamış. Tekrar kuyuya doğru yüzüp tabanları yağlayarak kaçıp gitmiş. Eğer ölmediyse hala koşuyor olmalı. Ve evet, yaban kedisi tavşanı öldürmek için kuyruğu üzerine yemin ettiğinden kuyruğu düşüvermiş ve o günden beri bu tür yaban kedilerinin küçücük, küt bir kuyrukları vardır ve bugün onlara Bobcat deriz. Charles G. Leland'ın 1884 yılında kayda aldığı bir hikayeden alınmıştır. 32. ayrımın sonu. Sayfa 459.